Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Merhaba arkadaşlar, ben Erdo Üzağ.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir mobilite programıyla karşınızdayız. İlk haberimiz iPhone 10 ile ilgili. Çıktı çıkacak derken nihayet geçtiğimiz Cuma günü 24 Kasım'da piyasaya çıktı. Fiyatları hatırlatmak gerekirse 64 GB için 6100 lira, 256 GB için 6900 TL gibi bir fiyatı var yeni iPhone 10'ların.
Ve an itibariyle Türkiye'de satışta olan en pahalı telefonlar oldu herhalde, değil mi?
Bazı özel modeller var. İşte bu resmi olarak gelmeyen Porsche Design, Huawei telefonları
resmi
gibi.
Resmi olarak gelmeyen telefonları saymıyorum çünkü resmi olarak gelmediği zaman iPhone 10 bin lira, 19 bin lira en satılabiliyor.
Yani, Türkiye'de de pahalı. Dünya çapına bakıldığı zaman Huawei mesela Mate 10 Pro'nun Porsche Design versiyonu 1400 euro gibi fiyatla tanıttılar. Teknik olarak bakıldığı zaman en pahalısı Huawei tarafı ama ülkemizdeki cihazlar arasında genele hitap eden cihazlar arasında en pahalısı iPhone 10 oldu. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Tüketici Hakemiyeti tarafındaki yeni düzenleme kapsamında da onların sınırını aştığı için onların ilgi alanına girmeyen, daha doğrusu kapsam alanına girmeyen telefonlar oldular fiyatlandırma itibariyle.
Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yani tüketici hakemiyetine değil de mahkemeye gitmeniz
gerekiyor. Aynen, mahkemeye gitmek gerekecek. Tabii şu an dolar kuru 3.90'larda seyrediyor. Böyle giderse 2018'i geçtiğimiz sene fiyat zammı görmüştük. Bu telefonların fiyatları daha yüksek olabilir.
Böyle giderse Türkiye'deki fiyat Amerika'daki fiyatı yetişecek zaten, sonra da zamlandığını göreceğiz herhalde.
Yani durum itibariyle şu an böyle bir fiyatlandırma var. Döviz kurundaki hareketlilik ne kadar yansı, ne kadar yansımasını bilmiyoruz ama genellikle sene başında döviz kurundaki harekete bağlı olarak bazen topyekun bir fiyat
yani şunun garantisi var. Döviz hareketleri eğer aşağı doğruysa herhangi bir şekilde telefon fiyatlarının ucuzladığını görmüyoruz. Yukarı doğru çıktığı anda fiyat uzan geliyor.
Aynen. O fiyat yükseldikten sonra kur düşse bile onu kullanıcıya genelde yansımama yönünde bir eğilim var. Sorduğunuz zaman da biz o kurdan toplu alım yaptık. Stoklarımızı o kurdan cihazlara soktuk. Dolayısıyla çok fazla müdahale edemiyoruz diyorlar ama dediğimiz gibi bugün itibariyle artık iPhone 10'u mağazalardan ve çeşitli satış noktalarından alabiliyorsunuz.
Ama gözlenen şu, yani benim en azından gözlediğim şu, bir iPhone 7 gibi, 7 Plus gibi mesela, ki onlar biliyorsun 6 ve 6 Plus'ın aslında devamındalardı. Sadece şit kamera eklenmişti. Bir etkisi yok. Tamam, konuşuldu, edildi ama sanırım ülkemizdeki fiyatı özellikle telefonun önüne geçti biraz.
Ya fiyat
hani kuyruklar öyle çok da fazla gündeme gelmedi.
Ya fiyat çok kırılgan. 6100 liradan başlayan fiyatlardan bahsediyoruz ki dediğim gibi yani 256'yı almak istersen 7000 liraya yakın fiyat ödemek zorundasın. Bunlar günümüz koşullarında. Bir de az önce kurdan bahsettik. Kurun insan üzerindeki psikolojik etkisi de var. Dediğim gibi iPhone 10'daki ilgi o hani yarattığı teknolojik hava kadar olmadı. Ha yine operatörlerin bir takım aktiviteleri olmuş. Bize sonucunda 24 Kasım günü itibariyle bir takım bültenler de geldi. İşte
hava fişekler falan patlatmış.
Aynen, yine iPhone 10 logolu bir takım böyle kırmızılı konseptleri vesaire yapmışlar. Apple da yine kendi mağazalarındaki gözlemlerini medyaya paylaştı. İşte bir askerin sabah 6.30'da ters olur olmaz mağazaya koşup telefon almasından tut da yaş bir teknoloji meraklısı bir gencin dedesiyle gidip telefon almasına kadar Apple'ın gözünden de o gelişmeleri medyaya paylaştılar. Böyle bir durum var. Tabii ki akıbetini zaman belirleyecek. Apple'ın forecast'leri yani tahminleri çok yüksekti. Yani 80 milyona varan rakamlardan bahsediliyordu. Bu içinde bulunduğumuz finansal dönemle ilgili çok yine yepyeni rekorlardan bahsediliyor para kazanma anlamında ama bunu zamanla göreceğiz. En azından neredeyse bütün ülkelerde artık iPhone piyasada var. Türkiye'de de 24 Kasım'da piyasaya çıkmış oldu. Tabii yeni iPhone'ların satışı devam ederken Apple'da arka tarafta bir sonraki iPhone'larla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konuda özellikle Apple'ı yakından takip eden analistlerin yeni bazı iddiaları var 2018 model iPhone'larla ilgili. Öncelikle boyutlardan başlayalım. Birincisi iPhone 10 Plus isimli bir model zaten epeydir dillendiriliyor. Bu modelin 6.5 inç boyutunda OLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ve buna ek olarak yeni iPhone tasarımına yani iPhone 10'un o çerçevesi epey tıraşlanan tasarımına sahip ama OLED ekranı olmayan bir alternatif modelin de yine Apple'ın ürün gamına gireceği söylenenler arasında önümüzdeki sene için. Burada önemli konulardan bir tanesi 2018 model iPhone'larda çift sim kart desteği olacağı konuşuluyor ve buna ek olarak da gigabit seviyesinde LTE modeme sahip olan ilk iPhone'lar da yine 2018 model iPhone'lar olabilir.
Yani şu anda herhangi bir kişi çok rahat bir şekilde iPhone'un tasarımının şu an normal standart iPhone'lara uyarlanacağını tahmin edebilir zaten. Onu tahmin etmek analistlere yani çok büyük yani bir dememiştir. Ben Çin sim kartlı iPhone Çin pazarı için düşünüyordur diye düşünüyorum. Çünkü Çin pazarında Çin sim kartlı telefonların çok büyük bir ağırlığı var. Bugün Çinli telefon dediğinizde işte buna Xiaomi'yi katabilirsiniz, Nubia'yı katabilirsiniz. Hepsinin ortak bir özelliği vardır. Çift SIM kart desteklemeleri.
Zaten Xiaomi'nin bütün modelleri çift SIM kart bakıldığı zaman ve ben daha önce de açıklamıştım. Xiaomi'nin başkan yardımcısıyla konuştuğum zaman özellikle Türkiye'de operatörlerin çift SIM kartı sıcak bakmamasını Xiaomi'nin Türkiye'ye gelişini engelleyen ana faktörlerden birisi olduğunu söylemiştim.
Yani büyük ihtimalle bu iPhone'un çift SIM kartlı versiyonu da Türkiye'de göremeyiz. Yani ben bölgeye özel olacağını düşünüyorum çıkarsa.
Yani sonuçta operatörler sıcak bakmıyorlar o konuya. İster istemez son kullanıcı tarafındaki ağırlığını tabii güncel rakamlar elimizde olmadığı için paylaşmak çok kolay değil ama özellikle uzak doğuda çift SIM kartın popüler olduğu yerler var. Böyle operatörler arasındaki paket farklarını göz önünde bulundurarak farklı aksiyonların alındığı ülkeler var. Onların en önemlisi belki de Çin, dediğin gibi oraya özel olabilir. Ve LTE gigabit LTE modem olayı. Tabii bu bahsettiğimiz özellikler halihazırdaki üst seviye Android telefonlarda var. Bugün gigabit seviyesinde LTE modeme sahip olan işte HTC U11'i, Sony Xperia XZ Premium'u, Samsung telefonları da dahil edebiliriz. Hatta ve hatta 1.2 gigabit seviyesinde modeme sahip olan Huawei Mate 10 Pro var mesela bakıldığı zaman. Apple tarafı da
ama
bu sürece dahil olacak.
Heyecan verici olan iPhone SE modelinin, bu alternatif LCD ekranlı modelin iPhone SE modeli olacağı konuşuluyor. Eğer iPhone SE modelinde bu uçtan uca ekran konseptine geçilirse Apple ekosistemi için çok iyi bir şey olur. En azından bu özelliklerin bir kısmını giriş seviyesindeki iPhone kullanıcıları da uygun fiyata sahip olup kullanmaya başlayabilir.
Ya şimdi iPhone SE, yani dünya genelinde büyük oranda ekonomik iPhone olarak algılandı ki Apple onu ekonomik iPhone olarak düşünmüyor. Diyor ki bizim küçük ekranlı sanat kullanıcılarımız var. Onlara özel modern bir cihaz yaptık diyorlar genelde. Onunla ilgili rivayetler var ama tabii bu tasarım, yeni donanımlar vesaire işte gigabit LTE modem falan koyduğunuz zaman iPhone SE2'de küçük, yani bakıldığı zaman fiyat anlamı çok beklenen oranda avantajlı olmayabilir. Diğer iPhone modelleriyle kıyaslandığı
zaman. Belki gigabit koymaz, ne bileyim hani Face ID'de bazı sınırlamalar yapar. Bir şekilde çıkartır ya. Fiyat çünkü aslında düşürmek istersen herde fiyat düşürebilirsin.
Bence de zaten öyle ama onlar uygun fiyatla diye düşünmüyorlar. Onlar küçük ekran seven bizim kullanıcımız var diyorlar. Hala iPhone 5S'ini 5'ini koruyan onlar için güncellenmiş telefon diyorlar. Bakalım bekleyip göreceğiz ama
iPhone 8 kullanıcıları sadece herhalde arada kaynayacaklar gelecek.
Ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi bazı rivayetler var. Tabii iPhone SE 2 için bahsettiğim şeyler iddialardan bir tanesi. Farklı olabileceği de konuşuluyor. Böyle bir durumda tabii ki iPhone 10'un devamı olan modelleri ek olarak iPhone 8 ve 8 Plus'ın devamı olan modelleri de göreceğiz. Onların acaba isimlendirmesi nasıl olacak? Çünkü 9 olması biraz tuhaf olur.
Evet.
Orada nasıl bir isimlendirme yöntemine gidecekler merak ediyorum. Çünkü
iPhone X deselerdi daha iyiydi.
Ya özellikle zaten ben onu da söylüyorum. Şimdi iPhone 10'a pek çok kişi hala iPhone X diyor. Yani çok konuştuğumuz zaman bizim de ağzımızdan öyle kaçabiliyor zaman zaman. Özellikle yazı dilinde daha da zor. Haber yazarken iPhone X'e bastıktan sonra onun değil de X'in diye devam edebiliyorsunuz. Böyle bir zorluğu da var. Hani iPhone 10'u bir yerde anlıyorsun. Diyor ki adam iPhone 10. yılı şerefine tamamıyla yeni bir telefon ortaya çıkarmaya çalıştım. Burada tuhaf olan iPhone 8 ve 8 Plus'ın 7S ve 7S Plus olmadan 8 ismiyle piyasaya çıkıyormuş. Oradaki tabii Apple'ın hassasiyeti nedir bilemiyoruz. Şimdi rakiplerde Note 8 vesaire var. S8, S8 Plus var. Ona isimlerden belki olmuş olabilir. Apple'ın belki başka politikası da olabilir ama buradan 9'a geçerlerse tuhaf olur. İsimlendirmenin nasıl olacağını açıkçası zaman gösterecek. Ama iPhone SE tarafında da alternatif bir model olarak onun da yenilenmiş versiyonu kuvvetle muhtemel ki 2018'de piyasaya girmiş olacak. Apple'dan bir haberimiz daha var. Bu da geçtiğimiz haftanın çok konuşulan konularından bir tanesiydi. iMac Pro Aralık ayında resmi duyurusu yapılacak ve piyasaya çıkacak. Haziran ayındaki geliştirici konferansında duyurmuşlardı. Sen de yakından görme şansı yakalamıştın. Ama ki o dönemden zaten Aralık ayında biz bu satışına başlayacağız diye açıklama yapmışlardı HomePod'la beraber. HomePod'un ertelendiğini biliyoruz. O 2018'de kaldı ama iMac Pro muhtemel ki en azından global lansmanı satışa başlama tarihi Aralık ayında bir değişim yok. Şimdi iMac Pro'da biz ne gördük? Yeni nesil çok çekirdekli Xeon işlemci, AMD Vega mimarisini kullanan ekran kartı, işte uzay grisi benzeri yeni bir tasarım anlayışı, aksesuarlar değişmiş.
ACC bellekler, işte 128 GB'a kadar.
Tamamen sunucu donanımını alıp iMac'e sığdırıp yüksek performansa profesyonellerin ihtiyacına yönelik yeni bir iMac sınıfı yaratmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ama şimdi orada şöyle bir gelişme yaşandı. Geliştiricilerin aslında kaynak kodlardan elde ettiği bilgilerle ortaya çıktı bu. A10 Fusion işlemcisi, yani Apple'ın bir önce iPhone 7'lerde kullandığı mobil işlemcisi iMac Pro'da da var. Şimdi bu aslında konuya uzak editörler için yanıltıcı, istem dışı hatayı vesile ya da belki clickbait yönelik baştan müsait işte mobil işlemci sonunda iPhone işlemcisi iMac'e geldi tarzında belki yol açabilir ama buradaki A10 işlemcisi eğer iddialar doğruysa Always On Siri, yani Siri'nin sürekli aktif olarak arka planda çalışmasını sağlamak üzere koyulmuş ve bu sayede enerji tasarrufu elde edilmesi planlanıyormuş.
Ya aslında adamın kendi işlemcisini geliştirmesinin faydalarını net bir şekilde her yerde görmeye başladık. Ne yapıyor? Siri daha düşük enerji harcasın diye entegre ederken bilgisayarına hop kendi işlemcisini, mobil işlemcisini koyuyor ve bir bilgisayarda, masaüstü bilgisayarda mobil işlemci güç tasarrufu konusunda çok büyük fark yaratır. Arka planda uyku moduna geçtiğinde de Siri'nin sürekli aktif kalmasını sağlayabilir ya da uyku modundan daha hızlı açılmasını sağlayabilir. Yani burada birçok fonksiyon var. Ekstra olarak beni burada artık şey heyecanlandırır. Ben bir sonraki jenerasyonda Face ID'nin de MacBook Pro'lara falan geleceğini düşünüyorum.
Ben aynı fikirdeyim. Çünkü iMac Pro'da olmadığını için, evet, biliyoruz.
iMac Pro'da açıkçası hani Fusion'u duymak değil de Face ID'yi duymak beni şaşırtırdı. Ya orada, çünkü zaten yardımcı işlemciyi biliyorsun. Ekranlı MacBook Pro'larında da kullanılıyor.
Şimdi zaten şöyle bir düşüncem var aslında. Şimdi iMac dediğimiz olay, şimdi 27 inç bir bilgisayardan bahsediyoruz. Tam karşına durduğu için Face ID'nin düzgün çalışmamasında bir engeli, evet, yok. Şöyle bakacaksın.
Bitecek.
Bitecek ve gerçekten de kurumsal ortam için muazzam güvenlik sağlayabilecek unsurlardan bir tanesi olur. Muhtemelen bir sonraki sene görürüz. Çünkü anladığım kadarıyla Apple Face ID'nin de daha da olgunlaşmasını istiyorlar. Çünkü şu anki belli koşullarda Touch ID ile kıyaslandığında zaman ya da aksiyon konusunda bir ya da iki basamak geriden geldiği koşullar da var.
Ya şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Ben ilk ön incelemeyi yaparken Face ID, Touch ID'ye göre daha güvensiz dedim. Kullanıcılarımız orada dediler ki nasıl daha güvensiz? İşte milyonda bir olasılık falan var. Apple'ın söylemleriyle konuştular. Arkadaşlar bugün alçı heykelle Face ID'yi kandıran YouTuber var. Çocuğu, kadının çocuğu ve çocuk dediğimizde aslında 12-13 yaşlarında bir çocuk Face ID'yi açabiliyor. Çünkü anlamıyor Face ID. Karıştırıyor, onu annesine benzetiyor, açabiliyor.
Hesaplar oturmadığı için.
Evet. Çok basit bir 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış yüzle, maskeyle Face ID'yi kandırabiliyorsunuz. Parmak izini kandırabilmeniz için çok daha fazla iş yapmanız lazım. Senin parmak izini bastığın bir yeri bulacağım, orada özel bir şekilde parmak izini kopyalayacağım şimdi, vesaire. Face ID çok daha hızlı.
Şöyle bir şey var. Zaten ya yani kandıramasan bile Touch ID daha hızlı bir teknoloji. Çalışma mantığı, evet, anlamında. Face ID'de hem okuma hızı anlamında çok ufak, yani nüans farkı olsa bile zaten geriden var, geliyor, evet, ve ister istemez şu aşamada ikinci adıma da ihtiyaç duyan bir teknoloji olduğunu görmekteyiz. Tabii ki hani Apple'ın argümanından yola çıkarsak, eğer Apple diyor ki işte Touch ID'de 50 bine bir ihtimal vardı kandıramıyordu. Bunda milyona bire çıkarttık vesaire, ama dediğim gibi bir takım yöntemlerle kandırma durumunu YouTube'da en başta işte videosu, evet, açıp
bu zaten bence ikizlerde çalışması, çocuğun açabilmesi falan, bunlar çok büyük güvenlik riskleri.
Aynen, kesinlikle aynı fikirdeyim. Şey var tabii, şunu söylüyorlar işte, Face ID'nin arka tarafında makine öğrenme çalışıyor. Zamanla öğrenerek daha olgunlaşmış hale gelebilir tarzda yorumlar var. Çünkü ona istinaden şeyi gösteriyorlar. Kül alsan bile seni tanımaya devam ediyor. Şimdi yüz hatların değişse bile seni tanımaya devam ediyor tarzında.
Ben orada o iş...
Belki güncellemeyle biraz daha noktaya taşıyabilirler.
Makine öğrenmede bir işe yarayacağını düşünmüyorum herhalde. Neden dersen, şimdi Apple ne diyor? Biz Face ID'yi telefonun içinde tutuyoruz diyor. Yani bu bilgiyi paylaşmıyoruz diyor. Paylaşmıyoruz dediği şu, cloud'a gidip de bu işin daha da genişmesi, daha büyük boyutlara ulaşması mümkün değil. Sadece telefonun içinde biraz daha gelişmesi mümkün.
İşte makine öğrenmeyi ve zaten telefonu, cihazı yapıyorum diyor.
İşte cihazı yapıyorum diyor, ama şimdi sen makine öğrenmeyi diğer makinelerle paylaşmazsan Face ID gelişmez. Sistemin daha güvenli hale gelmesi ancak gelecek firmware seviyesindeki güncellemelerle mümkün olur.
İşte yazılım güncellemesi de muhtemelen biraz daha, ne kadar iyi hale getirebilirler onu bilmiyorum. Sonucunda kullanılan sensörün de belli bir sınırı var ister istemez. Konuya geri dönecek olursak, eğer A1 Fusion işlemcisi sadece Siri için değil, aynı zamanda boot esnasında güvenli açılış için de aktif olarak kullanılacakmış. Bu tarafta tabii yazılım donanımda Apple kaynaklı olduğu için herhangi başka firmaya göre biraz daha farklı alanlarda kullanma kabiliyeti de var.
Belki de işte bu H265 videolarda hızlandırma, hack videolarda hızlandırma için bile kullanabilir yani. Ya şimdi içinde var motor çünkü.
Şimdi daha öylesine güçlü bir makine ki yani, evet, şimdi herhangi bir ekran kartıyla da onu yapabiliriz. Zaten sahip olduğu işlemler çok hızlı. Nerede ne kadar kullanacak? Şu aşamada sadece Always on Siri ve özellikle güvenli açılışla ilgili kullanacağı söyleniyor. Bu tabii Apple'ın ilk hamlesi değil. Halihazırdaki Touch ID'li Touch Bar'lı MacBook'larda da zaten T1 adını verdi. Yine Apple'ın kendi geliştirdiği özel bir işlemci. O ekranın arka tarafında ekranla ilgili işlevlerin yürütülmesinden sorumlu. Bu açıdan bakıldığı zaman hibrit bir tasarımı Apple daha fazla kullanmaya başlayacak gibi görünüyor. MacBook Pro derken şimdi iMac Pro, belki önümüzdeki sene başka şeyler de görebiliriz, kim bilir. Ülkemizde piyasaya çıkan telefonlardan biri de Huawei'in Mate 10 Lite modeli oldu. Halihazırda tabii pek çok kullanıcı aslında Mate 10 Pro modelini bekliyor, ama o Aralık ayında gelecek. Toplamda zaten Mate 10 ailesi içerisinde 4 farklı model vardı. Tepeden aşağı gidersek Porsche Design, o Türkiye'ye gelmeyecek yine. Pahalı bir model olduğu için belli pazarlarda satışa çıkacak. Mate 10 Pro Aralık ayında geliyor. Mate 10 yine ülkenize gelmeyecek modellerden ki, benim sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla aslında pek çok kullanıcının görmeyi istediği telefon da
Mate 10. Mate 10 bekliyoruz.
Çünkü 16'ya 9 ekran var, farklı kabiliyetler var vesaire. Fiyatı da nispeten daha uygun. Ve bir de Mate 10 Lite var. Ailenin en uygun fiyatlı versiyonu. Huawei ilk etapta Mate 10 Lite'ı Türkiye'ye sundu fiyat olarak. Daha uygun olduğu için, ki fiyat 2200 lira. Bakıldığı zaman yine 18.9 ekran formatında olduğunu görmekteyiz. 5.9 inç boyutunda bir ekranımız var. Tabii performans ve diğer donanım kabiliyetleri anlamında ailenin diğer ürünleri kadar yetenekli olmadığını görmekteyiz. Nedir bunlar? Diğerleri Kirin 970 kullanırken bu telefonda 659 var. 4+4 8 çekirdek, ama performans olarak, yani grafik performansı olarak daha zayıf bir işlemci olduğunu görmekteyiz. 4 GB RAM var, 64 GB depolama var. Ha, bu modelin serinin diğer üyelerinden farklı olan bir özelliği var. 4 tane kamerası var. Önde 2 kamera, arkada çift, diğer 2 kamera. Tabi bu kameralara bakıldığı zaman yine çift kameralı diğer Huawei ve üst seviye diğer modelleri kıyasla daha az kabiliyetli,
yani çözünürlükler daha düşük.
Çözünürlükler daha düşük özellikle. Çünkü Her iki tarafta da hem önemli arka tarafta ikinci kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde. Ana kameralar farklı gösteriyor. İşte arka tarafta 16 megapiksel, ön tarafta da 13 megapiksel kameralar olduğunu görmekteyiz. Tasarım olarak güzel bir telefon. Yine ekran kas oranının upgrade sunduğu telefonlardan bir tanesi. Yani,
hoş bir cihaz iddialı. Olmuş. Lite modelleri sevilmişti daha önceki telefonlarda. Bence bu telefonda da Lite modeli ilgili karşılanabilir. Çünkü artık ülkemiz koşullarına baktığımızda herde TV model telefon satın aldığım fiyatı artık bir ürünün Lite'ını alacak hale geldik. Ne yazık ki.
Yani maalesef bugün en bilinik markalardan üstelik bir telefon almak istersen 3000-4000 liraları gözden çıkarman gerekiyor. Tabii orada farklı modellerle ilgili farklı fiyatlar belki olabilir ama en popüler markaların, en popüler modellerinde fiyatlar çok yüksek. Böyle alternatif modellere bakıldığı zaman ise benim bu telefon için endişe yaşadığım konulardan bir tanesi. Şimdi 659 var. İşte çözünürlük olarak bakıldığı zaman 2160'a 1080 gibi Full HD Plus dediğimiz 18'e 9'un sonucu olan çözünürlük var.
Orada derse yeter de.
Mali T830 yani çok randımanlı çalışır. Ha, yine evet. Geri yolda pek çok oyun oynarsın ya. Real Racing de açmaz ama değil oynarsın, ama evet. Hani 2018'e girerken bu çözünürlük seviyesinin hakkını verebilir. GPU bu değil. Onu paylaşabiliriz. Fakat tasarım olarak benim beğendiğim bir telefon oldu.
Aslında 3140 lamparlı gibi ama yani. Snapdragon 660'ı koysalardı kümüşler olurdu.
660 hatta 653 ile belki bu paket içerisinde daha güzel durabilir ama tabii Huawei'de kendi işlemcimi evet. Yapıyorum. Kendi işlemcimi kullanırım tarzında bir motivasyona sahip. Huawei ile ilgili bir haberimiz daha var. Huawei'in alt markalarını Honor V10 modelini 5 Aralık'ta lanse edecek. Onun da görüntüleri ortaya çıktı. Bu arada ben Mate 10 Pro lansmanı için Almanya'ya gittiğimde konuşma şansı yakaladım. Bununla ilgili olarak farklı şeyler konuşuyorlar. Belki eski önümüzdeki sene şu anki kadar bağımsız bir marka olmak yerine Huawei'nin daha fazla aktif oldu. Yani Huawei'nin bulunduğu ülkelerde Huawei kontrolünde Huawei'nin organizasyonu mevcut ekibi tarafından yönetime sevk edilerek daha hızlı farklı ülkelere girebileceği konuşuyor. Dolayısıyla belki ülkemize de gelebilir. Kesin gelecek demiyorlar ama farklı organizasyon şemaları üzerine çalıştıklarını söylemişlerdi bana. Yani şimdi telefon tasarımına bakıyorum. Çok güzel olmuş.
Güzel. Zaten Honor serisi geçen seneden beri baya.
Ya bazı modelde PSG'den de güzel. Hale geldi, evet. Özellikler çerçevesinde işte yine 6 inç yakın 5.99 inçlik bir ekranımız var. 18.9 Full HD Plus çözünürlük seviyesinde olan. Özellik olarak aslında bu modeli biz Mate 10 ailesinin Honor versiyonu gibi düşünebiliriz. Çünkü Kirin 970 var. Yine 6 GB RAM var. 3700 mAh kapasiteli pili var. Yine çift kamera var arkada. 16 megapiksel, 20 megapiksel. Aslında hem tasarım hem de donanım paketi olarak başarılı bir telefon.
Evet ama tabii fiyatları da artmaya başladı bu arada Honor serisi. Honor serisi uygun fiyatlı telefonlardan oluşuyordu. Daha sonrasında fiyatı yüksek telefonlara doğru kaydılar.
Gerçi bu model özel oldu. İki jenerasyondur öyle oldu ama bu evet. Telefonda fiyatı şimdi $450. $450 tabii dediğin zaman o devreye başka telefonlar da giriyor.
Çok telefon giriyor ve rekabetçi olma şansını kaybediyor ama kötü telefon değil tabii. Yok, sonu. Yani sen değil. Sonuçta bu fiyatı hak eden bir cihaz olmuş aslında.
Ya benim anlamadığım nokta şu. Tabii beklentiler de biraz bir yönde. Ekran kasa oranı çok daha agresif olup tasarım istiyor insanlar ister istemez. Şu an komponent dünyasında şöyle bir bilgi var. Herkesin hemfikir olduğu. 18-19 ekran almak istersen şu an maliyetler yüksek. Zaten üretebilen firma sayısı belli evet. Olduğu için ve çok fazla talep olduğu için böyle bir maliyet ortaya çıkıyor. Şimdi sen $500 fiyatla, $450-$500 fiyatla rekabetçilikten taviz verebilme durumu ortaya çıkarken var da bunu kullanmayan. Sonuçta Huawei Mate 10 Pro, Mate 10'da 16-19 ekranla da ekran kasa oranının agresif olabileceğini gördük
yani
aslında.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu yeni ekran formatında eğer telefon küçük tutulursa S8'de olduğu gibi ya da iPhone 10 modelinde olduğu gibi el avuca daha rahat oturuyor. Bu bir gerçek. Tekerle kontrol daha rahat.
Küçük telefonda
evet,
daha
küçük
fonksiyonel.
Telefonda. Büyük telefonda fonksiyonelliğini kaybediyor çünkü büyük telefonda uzaktan kumanda gibi uzadığı için telefon birçok şeye erişemez hale geliyorsun. Bana sorarsan küçük telefonda kullanacaklarsa ısrar etmelerini anlıyorum. Telefonlar daha konforlu kullanın. Ama ben hala Note 8'deki o ekran formatını anlayabilmiş değilim mesela.
Ya şimdi mesela Galaxy S9, S9 ile ilgili bir rivayet var. Ekran kasa oranının %90'lara varacağı şekilde. Şimdi yani %90'lara vardı diyelim. Ekran boyutu da işte 5.8, 5.9 olursa eğer yani ekranın herhangi bir noktasına temas etme ve bir takım kullanım zorlukları daha fazla ortaya çıkabilir. Evet. Tabii o da bir iddia. Onu ayrıca konuşuruz. Ama böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ve telefon fiyatı da $450 civarındaymış. İşte dediğimiz gibi bu fiyat bandında da İşte OnePlus 5T
yani rakipleri var yani rakipsiz var. Değil.
Çünkü bugün her halükarda Kirin 970 yerine Snapdragon 835 özellikle grafik tarafında
daha tercih edilesi.
Kirin 970 çok güçlü yani hani eğer Antutu skoru mesela referans alacaksak performans anlamında Snapdragon 835'in %90'ını karşılayabilen platform olduğunu görmekteyiz ama orada başka şeyler
var.
Şuna
bakarım Mate 10 Pro'nun piliyle ilgili bir sürü eleştiri var pil kapasitesinin büyük olmasına rağmen. Demek ki enerji tasarrufu konusunda hala da atmaları gereken birkaç adım kalmış.
Mate 10 Pro'nun pili mesela Mate 9 gibi değil.
Evet yani burada ben
işte orada yine
eleştirileri gördükçe üzülüyorum.
Yani işte o yapay zeka, tamam mı? O arka tarafta yüksek çözünürlük ekran şunu vesaire derken
hatırlarsan
işte verimlilikle ilgili sıkıntılar ortaya
çıkıyor. P10 da kötüydü. P10 Plus da
P10
kötüydü.
P10 Plus mesela ben. Evet. O konuda çok fazla serzenişte bulundum.
Isınan ve sıkıntılı cihazlar.
Bu arada P10 demişken şeyi de söyleyeyim. Yine duyumlarımdan bir tanesi. Hali hazırda galiba Kasım ayın ilk haftası ya da ikinci haftası P11 ya da bir sonraki P modelinin teknik özellikleri tamamlanmış oldu. Yani finalize ediyorlar onu. Artık telefon özellikleri bu olsun. Sonra tasarımı tamamlama yönünde çalışmaları sürdürüyorlar. Büyük bir ihtimalle isim P11 olmayacak. 11 ismini bypass edecekler. Muhtemelen P12 diye görebiliriz biz.
Enteresan. Niye 11 uğursuz muymuş onlarda?
Ya şimdi o konuda emin değilim. Çinlerin biliyorsun bazı şeyler var. Mesela OnePlus'ın 3'ten 5'e atlar çünkü 4 ölüm anlamına geliyor onlar. Böyle bir uğursuz teması var. 11 ile ilgili de belki öyle bir şey olabilir ama bana söylenen şu. Bir sonraki P serisi telefonunda şu an dünyada görülmemiş bir kamera teknolojisine yer vereceklermiş ki aslında Leica ile işbirliği çerçevesinde çok güzel işler de yaptılar geçmişten günümüze. Kamera tarafında daha fazla ön plana çıkan bir telefon.
Mobil sektör hala kameraya açık. Yani kamerada fark yaratan adam konuşulur.
Ciddi bir gelişim var kamerada. Bu sene önemli gelişmeler gördük.
Tüm telefonları iyi. Yani şu daha iyi, bu daha iyi. Tamam, orantısal olarak puanlara baktığında bazı laboratuvarlarda şu daha iyi, bu daha iyi kötü diyorlar
genel
ama.
Genel kullanım için fazlasıyla yeterli bugün pek çok.
Ya bak, ben hep şunu iddia ediyorum. Bazen kullanıcı iddia gibidir. Bugün Galaxy S6 serisinden bir ana telefon kullanan bir adam kameradan şikayetçi değil. Çoktan çözüldü yani aslında kamera
yani için. Evet, bugün orta seviye bir telefon bile çok güzel işler yapabiliyor yetenek olarak.
iPhone 7 de iyiydi. iPhone 8 ve iPhone 10 da çok iyi hale geldi iPhone içinde. Artık orada da kamerada bence bir problem kalmadı. Mate serisini ben P9'dan aslında Huawei tarafını P9'dan beri çok seviyordum. Mate 9 güzeldi. Mate 10'da da zaten güzel bir şekilde devam ediyor.
Yani bugün işte bunlar hani model bazında değerlendirmeden ziyade kameraların genel gelişine bakıldığında işte bugün 4K'da 60 kare çekilen telefonlar çıkmaya başladı ki biliyorsun 4K 60 kare çeken profesyonel fotoğraf makinesi almak istersen her
şeyi çok
harcaman gerekiyor. Orada sadece Note 8 ile ilgili o özellik gelecek, yazılım güncellemesi gelecek dediler.
Ama çip desteklemiyor. Onu herkes bekliyor nasıl yapacaklar.
Aynen zaten. O tarafta.
Yonga desteklemiyor içindeki.
Samsung tarafı da işin ilginç tarafı o iddialar çıktığı zaman vermeyeceğiz de demedik. Biliyorsun sessiz kalındığı zaman bazen beklenti arttırma yönünde istem dışı bir katkıda bulunabiliyorsun dedikodulara. Böyle bir durum var. Bakalım. Ama kameralarda ciddi bir gelişim var. Ekran tarafında özellikle 2018'de bu Razer'ın telefonun yarattığı etkili var. 120 Hz'in yaygınlaşabileceği konuşuluyor. O tarafta belki öyle bir popülerliği de görebiliriz. 18'e 9'dan sonraki ekran inovasyonu yeniliği olarak. Xiaomi tarafıyla ilgili Mi 7 modeli de açısından aslında geçmiş hafta bazı önemli gelişmeler çıktı. Yine Çin kaynaklı bazı sitelerin Xiaomi'ye dayandırarak verdiği haberler vardı. Birincisi Mi 7'de tabii artık 18'e 9'a onlarda geçecekler. Mi Mix 2'deki tasarımın biraz daha agresifleşerek geleceği ve ekran boyutunun 6 inçe çıkacağı söyleniyor Mi 7 için.
Ya büyümesin telefon ya. Bence 5-8'i geçmesinler.
Çok. Ben 6 inçe çok sıcak bakmıyorum. Neden dersen
uzuyor telefon.
Ondan ziyade şöyle bir şey var. Xiaomi biliyorsun modellendirmeyi seviyor. Muhtemelen Mi 7 Plus vesaire ara modellerle çıkacaklar.
Onlar daha da büyür.
Ana modeli o derece büyük tutmazlar diye bir tahminim var. Ama şu an Çin'deki Weibo'da ortaya çıkan bilgiler bu yönde. OLED ekran ihtimali üzerine duruluyor. Ya panelin Samsung'dan gelmesi kuvvetle muhtemel
görünüyor. Zaten herhalde OLED standart olacak. Böyle amiral gemi denen telefonlarda.
Telefonlarda olabilir.
Evet, ucuz modellerde LCD'yi görmeye devam ederiz büyük ihtimalle. Samsung parasına para eklemeye devam edecek. Yani Samsung'un space yani kısmı hala para basıyordur. Orada bayağı bir şenlik havası vardır.
Vakti zamanı yaptıkları yatırımın kaymağını
ya, topluyorlar evet. Şimdi. Adamlar kaç nesildir OLED ekranlara sahip cep telefonları, tabletler çıkartıyor. Adam tablet çıkartıyor diye bakma sen. Yani bugün eğer video izlemekten çok hoşlanıyorsanız en iyi video izleyeceğiniz tabletler Samsung tarafında varlar.
Ekrana bağlı deneyim anlamını söylediniz ha. Kesinlikle haklısın. Şimdi Mi 7 ile ilgili bazı başka dedikodular da var. Bunlardan bir tanesi mesela Face ID teknolojisine sahip olacağı ama yani Xiaomi'nin o konuda ciddi eğilimleri oldu. Sadece bu teknolojinin daha fazla evrimleşmesi gerektiğini düşündüğü için belki Mi 7'de olmayabilir. Bir ihtimal olma ihtimali.
Parmak izinden vazgeçmesin de ikisi de olabilir yan yana.
Ondan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Zaten hata olur. Yani parmak izi okuyucu. Tabii herkesin beklediği özellik ekrandan parmak izi okuma.
Ama hala yok. Sanırım o iddia tamamen kayboldu. Yapılamayacağını mı anladılar? Ne oldu anlamadım.
Ne bileyim o iddia şeye dönmesin de Qualcomm'un 5 senedir işte konsol seviyesinde grafik sunuyoruz olayına dönmesin de. Yani onlar bayağıdır çünkü o teknoloji süpersonik algılama teknolojisini duyuruyorlar. Bakalım ne olacak. Snapdragon 845 var zaten. 6 GB RAM var. Pil kapasitesi olarak Mi 6'nın devam edeceği. Yani 3250 mAh'lik bir kapasiteden bahsediliyor. Kamera tarafında diyaframın f1.7 seviyesine düşeceği konuşuluyor ki Samsung tarafında f1.5'lerden bahsediliyor. LG tarafı zaten 1.6'yı görmüştü. Xiaomi tarafı ise 1.7 ilerleyecek gibi ki zaten Xiaomi'nin paketine bakıldığı zaman lansman esnasında gösterilen paket ve özellikleri masanın üzerine koyduğu telefon harika görünüyor. Sonra tüm o paket içerisinde genelde ortalamayı bozan kamera bölümü oluyor. Şimdi evet. Bu tarafta ona ekstra yatırım yapmışlar mıdır bilmiyoruz ama muhtemelen Mart-Nisan döneminde lanse edilip hemen ardından da piyasaya çıkacak gibi görünüyor Xiaomi Mi 7. Nokia'yı tebrik ederim. Söz vermişler. Nokia 8 Android Oreo, yani Android 8.0 güncellemesini aldı. Türkiye'de
Android,
dağıtıldı.
Android bancılar beklemeye devam etsinler.
Evet. Ki daha da çok bekleyecekler gibi görünüyor onlar. 1.5 GB boyutunda bir güncelleme. Türkiye'de dağıtım başladı, onu tekrar söyleyeyim. İşte picture in picture, resim içinde resim özelliği gelmiş oldu. Kasım ayı güvenlik yamasını da pakete dahil etmişler. Yani güvenlik seviyesinde de en güncel yazılıma sahip olmuş oldu. İşte Google Play Protect özelliği ile ilgili yeni taramalar var. Otomatik parola doldurma var ki bunlar da Android 8'in özellikleriydi. Bir de telefonun artık çok daha hızlı açıldığı söyleniyor. Zaten zamanla şu an mesela Samsung tarafı da Galaxy S8'ler için beta 3 seviyesine geçmiş. Muhtemelen onlar da birkaç hafta içerisinde dağıtacak gibi görünüyor. Ama Nokia'yı tebrik ederim çünkü hızlı verdiler yani. Sözlerden verdikleri zaman dilimi tutturdular.
Şu telefon 2200'e satsalardı da şenlik olsaydı ya. Kötü telefon değil ama şu anki fiyatını da edecek telefon değil şu anda.
Yani evet, ben de aynı fikirdeyim. 2000 liralar seviyelerine inebilseydi ya. Çünkü mesela XZ1 geçtiğimiz saatte yanlış hatırladım, 2600 seviyesine düşürmüşler fiyatını.
O fiyata bile bence hala yani
yok şöyle bir Snapdragon 835 vesaire paket olarak yine güzel bir telefon. Evet. Nokia 8 ondan pahalı kaldı. Aslında ilk lansman fiyatı itibariyle biraz daha ucuzdu. Ama
Android... Mesela ikisi aynı fiyat olsa ben Nokia 8'i tercih ederim.
Mesela bu arada XZ1'de Android 8 de kutudan çıkıyor.
Evet.
İşin zaten tuhaf tarafı da o. Bazı tarafı işte Huawei Mate 10 Pro, işte XZ1'ler kutudan Android 8 ile çıkıyor. İşte Nokia 8
alıyor,
Android 8 alıyor. Android bana geliyorsun... İşte Allah nasip ederse Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da vereceğiz.
Google'ın bu işe enteresan oldu. O konuyu gerçekten çok merak ediyorum, nasıl çözecekler.
Epeydir aksiyon kamerası konuşmuyorduk. Orada zaten GoPro aldı başını gitti.
Evet.
Sony de arkadan geliyor.
Şimdi bu haberi görünce aklıma sen geldin. Sen G-Shock saatleri seviyorsun, Casio'nun.
Ya seviyorum da en son kullandığım saat kayış itibariyle benim kolumda alerji yaptı. Bileğimde alerji yaptı.
Bilebilirsin. Ben de yapmıyor genelde şeyler. Sıkıntı yaratmıyor yani.
Tamam vereyim takma. Sen büyük saat sevmediğin hiçbir şey yapmadım.
Doğa saati gibi oluyorlar. Şaka yapıyorum bir ara.
Yani şimdi... çok severek aldım saati. Evet. İki saat, yani iki farklı saat var bende. Son 1-2 senedir aldım. İkisinin de kayışı itibariyle aslında alerji yaptı. Bir ara Japonya'ya yazıp yazma konusunda ikilemde kaldım.
Yaz bence.
Bazen biliyorsun üretimdeki bir takım hatalara bağlı Fitbit'te vesaire yaşanmıştı o. Tercih eden materyale bağlı olarak alerji etki yaratabiliyor. Ondan beri de takmıyorum.
Bu yani kameranın tasarımı beni ilgimi çekti. Nereye nasıl takacağım konusu merak ediliyor. Yani büyük ihtimalle kaska direkt ön tarafına takmak üzere düzenlenmiş. Çünkü yanda falan durursa hantal bir yapısı var.
Vallahi abi ben sana şunu söyleyeyim.
Teknik özellik olarak böyle ahşam bir şey değil zaten. Yani
full HD 30 kareymiş. 120 kare 480p'de. Evet. Ki fiyatı da 400 dolar.
Çok pahalı.
100 dolar daha veriyorsun, GoPro Hero 6 alıyorsun. 4K 60 saniye.
Ve o da şok adayanıklı üstündekilerle beraber.
Yani aksesuarları var. Bir sürü yerde kullanabiliyorsun.
G-Shock ekmeğini yemek için yapılmış bu.
Tabii yarı fiyatında işte yeni, yani Xiaomi'nin yine 4K 60 karesi. Gerçi tam yarı fiyatı. Onun fiyatı 300 dolar civarındaydı ama çok güzel kameralar da var yine 200-300 dolar bandında. Hiç şans yok. Casio'nun zaten kamera bölümünde son dönemde böyle bir rotadan çıkma durumu var. Pahalı
evet.
Ve rekabetli özel seviyesine geri kalan bazı makineleri var ki o dijital fotoğraf makinelerine geçiş döneminde aslında çok popüler firmalardan bir tanesiydi. Ama o şeyi sürdüremediler.
Ne yazık ki evet.
Devam ettiremediler.
Akıllı saatte de bir şeyler bekliyorduk. Tam o yaygınlaşma olmadı.
Saatte çok güzel. Yani
gören yok.
Çektiğim, benim fuarda çektiğim akıllı saat videosu donanıma benim en çok izlenen akıllı evet. Saat videosu oldu. Ki o videoda ben geçmişten günümüze Casio'nun akıllı saatlerini de anlatmışım. İşte 80'lerin sonlarından başlayacak adamlar. 80'lerin sonunda adım sayabilen saat yapmışlar abi.
Şu anda kolunda Casio akıllı saat olan varsa yazsın yani. Yok, piyasada yoklar enteresan bir şey.
Türkiye'de getirmediler. Belli ülkelerde kaldı. İşte Amerika, evet. Japonya gibi ülkelerde kaldı ama yenisi çıktı onun. O yenisinin GPS avaliyetine göre.
Çok güzel duruyor ama.
Çok güzel duruyor. Çizeyim. Spor aktivitesi konusunda diğer saatlerin yapamadığı kabiliyetleri var. İşte onlar daha farklı, işte kayıkçılık. Bilmem ne, ona bunu eşyare
fonksiyonlar da var. Spor saat dediğin zaman herkesin kolunda Garmin görüyorum. Onun da altını çizeyim. Yani kimse gidip yani. Normal standart saat almıyor profesyonel.
Onun da fiyatı pahalı.
Pahalı zaten.
O Phoenix'in titanyum kasasını falan almak istersen 5 bin liraya falan geliyor. O da çok
ama
şey değil yani.
Onun çok övülen bir kısmı var. Aylar süren pil süreleri biliyorsun.
Evet. Ama onda da işte şey tarafı zayıf. Yani akıllı özellik kısmı zayıf. Telefon etkileşim vesaire. Gerçi Android Wear tarafında da Türkiye tam entegre değil. O da ayrı bir hikaye ama.
Konuş gitmez.
Garmin saati benim çok hoşuma gitmişti. Fiyat çok yüksek olduğu için ancak böyle internetten fotoğraflarına bakmaktan öteye geçememiş maalesef. Akıllı saat demişken Samsung'un akıllı saati Gear S3 içinde geçtiğimiz hafta içerisinde Tizen 3.0 güncellemesi ülkemize de yayınlandı.
Evet. Saat güzeldi, daha güzel oldu. Öyle
yazılım
söyleyeyim.
Konusunda bildiğin sıfırdan dizayn etmişler neredeyse. Arayüz seviyesinde güncellemeler var. Sadece saat modu denen mod gelmiş oldu ki 40 güne kadar o mod sayesinde kullanabiliyorsun.
Ya ben hala iddia ediyorum bunu. Samsung'un Gear S3, şimdi Gear Sport'u aldım elime. Onu inceledim, bakıyorum. Gear S2 olsun. Anlayacak yine akıllı saatler. Bak net. Fiyatın hakkını sonuna kadar veren, tasarımlarıyla etkileyen, kullanması çok kolay ve en azından multi platform. Tamam iPhone'da bazı sıkıntıları oluyor ama en azından kullanabiliyorsun.
Evet. Dediğin de haklısın. Cihaz seviyesi entegrasyon olarak Apple Watch'un özellikle seri konusunda getirdikleri çok başarılı. Ama bunun da handikapı Android cihazlarla konuşamaması. Android cihazlarla kullanamıyor olmak. Çünkü misal veriyorum. iPhone'un bozuldu. Tamiri yolladın. Elinde bir Android telefon var. Kullanmak istedim.
Yok abi. iPhone'u sattın. Android'e geçtin.
O da bir. Aklıma gelen yani, senaryo oldu.
Saatte mi satacaksın?
Hayır, saatte mi satacaksın? Bireysel bir cihaz. Sonra saat ki tasarımını beğenebilir ve saat olarak kullanmak isteyebilirsin. Ama kısmet olursa önümüzdeki hafta gösteririz. Tasarım olarak benim Samsung'a daha çok beğendiğim saat Huawei Watch 2'si.
O da çok güzel.
O biraz daha ötede yer alıyor ki Huawei zaten ilk günden beri saatçilerle çalışıp saat gibi akıllı saat yapmaya çalışıyor.
Onun da yazılımı. Ben Tizen'i de seviyorum. Saate çok yakışıyor. O kadrandan kontrol vesaire.
Yani öyle bir durumda ki zaten o da işte Google'un akıllı saat yazılımına sahip olan bir akıllı saat. Android'le konuşturacaksın. Önce markette Android Wear uygulamasını indirmen gerekiyor vesaire. Ama tasarım olarak çok güzel bir şey yapmışlar. Galaxy A5 ile ilgili bir takım dedikodular var. 2018 versiyonu ile ilgili olarak. 2017 versiyonları açıkçası A5 ve A7'yi ben, daha doğrusu A3 ve A5'i ben fuarda görmüşüm CES fuarında. Samsung Türkiye'de test örneği dağıtmadı onların genelde. Ara seviye telefonlar diyor, fiyatları nispeten yüksekti, rekabetçi değillerdi.
Onlar rekabetçi değiller. Tipleri iyi, kendisi iç donanım olarak kötü telefonlar.
Kameraları da fena değil.
Çok konuşulsun istenmiyor.
Ama performans olarak
kötüler.
Yani 2000 lira üstü bir telefonun performansını fiyat anlamındaki beklentiyi karşılayacak performans sunamıyorlardı. Şimdi yenilendi onlar. 2018'deki en büyük yenilik yine sonsuz ekran konseptinde ekran kas oranının daha agresif olması, 18.9 ekran oranına geçilmesi.
Tipi daha da güzel olacak yani. Daha güzel olmasında hep ileri gidiyorlar.
Şimdi 4 GB ve 6 GB RAM'li seçenekler olacakmış ki platform olarak da Exynos 7885. Yani orta seviye şekerinde bir işlemcisi olacak ama bunu yine 2500 liralardan çıkarttılar
mesela
gibi geliyor.
2000 lira seviyesinde olsa 2500'ü boşla bu telefon da alınır. Ya çünkü sosyal medyada gezecek adam için fazla bile yani. Kamerası da iyi oluyor.
Ya Samsung'da orada tabii bilinirliği ve yaygınlığı var.
En çok satan telefon olabilir
işte yani. Fiyatı ne olacak abi?
Evet, onu göreceğiz.
Yani çünkü A3 720p ekranında 1700-1800 liradan çıkmıştı. Evet. A5 2200 liradan ne gelmişti? A7 biraz daha pahalı. Bu şimdi o köşeden köşeye 18.9 ekranla. Yani fiyat anlamında şu aşamada çok fazla
etkileyici.
Şey, umut vermedi bana düşük fiyat konusunda. Evet. Ama bakalım belki sürpriz yaparlar. Çünkü alt tarafta da rekabet giderek artıyor. İşte Çinliler arka arkaya gelmeye devam ediyorlar ve deneyim olarak tabii tartışabiliriz ama özellik olarak adam diyor ki 2300 liralık telefonun Snapdragon 835 numara 6 GB RAM var. İnsanın kafasını çeliyor ister istemez. Son haberimizde bir oyun konsolu, mobil oyun konsolu Pip, Raspberry Pi tabanlı ve aslında kullanıcıların ki zaten bunu çocukları hedefliyor büyük oranda. Hani kod yazsınlar ve bunu büyük oranda konsol aktararak işte yazdıkları kodun sonucundaki oyunu görebilirsinler mantığını baz alan değişik bir konsept olmuş.
Kickstarter projesi bu arada yani PS'den şu anda satın alamıyorsunuz bu konsolu ama benim en çok ilgimi çeken kısmı yani haberlerde yer vermek istememin nedeni de artık şunu belirtmek istiyorum. İleride gerçekten kod yazmak o kadar standart bir olay olacak ki. Yani gençlere öyle bir eğitiyorlar ki şu anda kod yazmaya yönelik. Kod yazmayan adam resmen şu an Türkiye'de Türkçeyi konuşamayan adam muamelesi görmeye başlayacak.
Yani belki de
bir farkın kalmayacak kod yazdığında.
Yani ben işte diyorum belki de yani bir vatandaşlık vazifesi olarak her öğrencinin belli oranda kod yazması zorunlu hale gelecek.
Yani düşünsene bak ne diyor çocuğa? Oyununu yaz bu konsolda oyna. Yani vaat ettiği şey çok güzel. Aksesuarlar da takabilecekmişsiniz. Ya ben başarı ulaşır ulaşmaz bu kısmına değilim ama mantalite çok güzel.
Ya zaten Raspberry Pi motivasyonu var. Evet. Oradaki amaç işte ilkokul çocuklarından tut da eğitim hayatı boyunca kademeli olarak çocuklara uygulama geliştirmeyi sevdirmek. İşte maker akımını, mühendislik akımını yaygınlaştırmak. Çünkü yani şey olmasını isterim ben de abi her okulda bir maker atölyesi olsun. Çocuklar gitsinler orada bir şeyler yapsınlar, öğrensinler.
Mutlaka. Yani bizim mucitlerimizin artık sonsuz enerji kavramından, kendi kendine çalışan makinelerden daha fazlasını icat etmeleri lazım. Çünkü her yerde bir mucidimiz var. Evet, atölyelerinde çalışıyorlar. Eminim bir şeyler de yapmaya çalışıyorlar. İyi niyetler ama artık şu hani bu mekanik fizik kanunlarının ötesine geçen, kendi kendine çalışan motor olayını bırakmaları lazım.
Peak Games'i gördük.
100 milyon dolar evet. 3 tane oyunun hakkını verdi sadece.
100 milyon dolar yani. Hani 100 yurt dışından işte doğrudan yatırım sıcak para bakıldığı zaman. Dolayısıyla geleceğin ana konseptlerinden birisi devlet politikası içerisinde bu uygulama geliştirme, kod yazma olayının mutlaka tüm müfredata girmesi gerek diye düşünüyoruz arkadaşlar ve veda etme vakti de bu vesileyle gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir mobilitede görüşene kadar şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.